Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Aralık 2024 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz Halime Demireşik imzalı bir mülakatı, daha doğrusu daha önceki sayılardan aktarmaya başladığımız bir mülakatın devamını paylaşacağız. Kıymetli Hülya Buraler hanımefendiyle Hasbihal 3, İyi ki senin gibi bir evladım olmuş başlıklı mülakatın devamını paylaşacağız. O yıllarda henüz Erkam Yayın Evi kurulmamıştı. Sohbetlerde okunan eserler de yoktu yani. Siz sohbetleri nasıl yapıyordunuz? Evet, hiçbiri yoktu. Bana sohbeti nasıl yapacağıma, ne okuyacağıma dair bir bilgi de verilmemişti. Ben de İhya-ı Ulumiddin'den konu okuyordum, özet çıkarıyordum. Çoğu zaman Esat Erbili Hazretleri'nin mektubatından okuyup anlatıyordum. Sohbetin sonunda ilahiler okuyordum. Daha sonra sohbet konularını ayrı ayrı oluşturdum, bir defter tuttum. Bütün çalışmalarımı, sohbet konularını özet halinde buraya yazıyor, sohbetlerimde defterden okuyordum. Sohbete giderken hep dua ederek gidiyordum. Ya Rabbi, sohbette kardeşlerime tesir etmeyi nasip et. Benim günahlarımı onlara gelecek feyze perde eyleme diye giderdim. O günden bugüne hiç hazırlanmadan bir sohbete gittiğimi hatırlamıyorum. Şimdilerde kitaplar, dergiler çok. Fakat ben yine de mutlaka konusuyla, kıssası, ilahisiyle mutlaka hazırlanırım. Allah'ın lütfu, bereketiyle Rabbim bu hususta hep elimden tuttu. Daha sonra Musa Efendimiz'le tekrar görüşme imkanınız oldu mu? Evet, ilk görüşmemizden birkaç yıl sonra Musa Efendimiz tekrar Erzurum'a geldi. Ama biz lojmanda oturduğumuz için evimize gelemedi. Hem dikkat çeker diye hem de çok merdivenli bir yerdi. Ama biz evimizde ağırlayamadığımız için çok üzülmüştük. Nişancı abimizin evinde kalmışlardı. Evleri sobalıydı. Her yer karlıydı ve Erzurum'un soğuk günlerinden biriydi. Biz bazı emanetleri vermek için gitmiştik. Musa Efendimiz abdest için kollarını sıvamış, bizi görünce çok güzel tebessüm ettiler. Bana, "Evladım, hanımlarla ilgileniyor musunuz?" dediler. Ben de evet devam ediyoruz diye sayımızı, neler yaptığımızı anlattım. Oradan çıktık, eşimle ağlaya ağlaya eve döndük. Erzurum'un kış günleri, sobalı bir ev, yaşlı bir insan. Allah'ın dini için ne fedakarlıklar yapıyordu. Onların bu fedakarlığını gördükçe bizim de hizmet şevkimiz artıyordu. O günler çok fedakarlık gereken günlerdi ama ihlasa bambaşkaydı sanki. O gün bir avuç olan ihvan kardeşlerimiz de çok gayretli ve ihlaslıydı. Sohbete gelmemek diye bir şey yoktu. Hiç eksiksiz katılım olurdu. Şimdi kardeşler sohbete devamlı gelsin diye adeta yalvarıyoruz. Bunları görünce çok üzülüyorum. Daha sonraki yıllarda Musa Efendimiz üçüncü kez Erzurum'a geldiler. O zaman da rahmetli Raci Solmaz abinin evinde misafir olmuştum. Orada biz hanımlar için de sohbet yaptılar. Hanımlar bir daireye neredeyse sığamadılar. Tabii o yıllarda biz üniversitede okuyan öğrencilerle de ilgilenmeye başlamıştık. Onlardan ihvan olanlar da katılmıştı. Kendisine bir adet tekli koltuk ayarlanmıştı. Biz hanımlar yerde oturuyorduk. Hanımlara hitaben, "Hanginiz Hülya Hanım?" dedi. Ben de, "Benim efendim," diye ayağa kalktım. "Kızım, siz böyle kanepeye oturun. İsminiz Hülya mı?" dedi. "Hülya efendim," dedim. Tekrar, "Hülya mı?" dediler. Ben tekrar, "Hülya," dedim. 1989 Haziran Altınoluk dergisini elime verdi. "Orta sayfayı açalım, okuyalım kızım," dediler. Konu, dünya, yazar Sadık Dana. Her sayfayı okuduğumda mübarek yüzlerine bakıyorum. Devam et diye işaret ediyorlar. Ben de devam ediyorum. Konu bitince, "Evladım, Yaşar Kandemir hocamızın sayfasını açalım," dediler. Orayı da okuduk, dualar edildi. Sonra biraz kendisi irticari olarak nasihatte bulundular. Sonra bana, "Evladım, çocuğunuz var mı?" dedi. Ben de, "Yok efendim, nasip olmadı," dedim. "Evladım, Medine-i Münevvere'de bizim tanıdığımız hal ehli bir hanım vardı. Onlar da çok çocuk istiyorlardı ama olmuyordu. takdiri ilahi. Yıllar sonra Cenab-ı Hak onlara bir evlat nasip etti. Ama bu çocuk onların imtihanı oldu. O hanımın bütün manevi güzellikleri avucunun içine üfleyerek püf diye uçup gitti. Onun için her şeyin hayırlısını istemek lazım evladım, dediler. Çok ilginçtir, ben o aralar sürekli çocuk için tedavi görüyordum. Sonuç alamadıkça da çok üzüntüler yaşıyordum. Bu keramet üzerine ben almam gereken dersi aldım, meseleyi anladım. Tamam, benim çocuğum olmayacak, kadere rıza göstermeliyim. Boşuna üzülüp manevi güzellikleri kaybetmemeliyim. Hizmet yoluna kendimi adamalıyım, dedim. İçime çok büyük ferahlık geldi. Siz Erzurum'da nice üniversiteli genç kızın annesi oldunuz ama. Evet, elhamdülillah. O konuda da Osman Nuri Topbaş hocamızın çok güzel bir iltifatı olmuştu. Osman Efendimiz manevi vazife aldığı zaman İstanbul'a ziyarete gelmiştik. Validemiz ve hocamızla görüştük. Erzurum hakkında bilgi verdik. Hocamız o gün çocuk eğitimi üzerine çok nasihatte bulundu ki ben içimden ''Ay, iyi ki benim çocuğum olmamış.'' dedim. Tam o esnada Osman hocamız bana dönerek dedi ki, ''Maşallah Hülya Hanım, sizin o kadar çok evladınız oldu, onları çok güzel yetiştirdiniz. Her biri Türkiye'nin dört bir yanında, hizmette ve hepsi salih, saliha.'' Hocamızın bu sözü benim için çok büyük bir müjde olmuştu. Mevlam bu iltifata layık eylesin inşallah. Bu arada annenizin istemediği bir evlilik yaptınız, istifa ettiniz. Kendinizi tamamen Allah yoluna adadınız. Bütün bunlara anneniz nasıl tepki verdi? Biraz oraya dönelim mi? Biz ilk evlendiğimizde İslami yaşantıyı düstur edinmeye başlayınca benim ailem de Hacı Efendi'nin ailesi de çok karşı çıktı. Her türlü hakareti, dışlanmayı gördük diyebilirim. Tesettüre girdikten bir müddet sonra önce eşimin talebi, sonra da kendi isteğimle çarşaf giymiştim. Bir gün çarşafla ablamlara gittim. Ablam kapıyı açtı, beni çarşafla görünce tiksinerek ''Seni çuvala soksa gireceksin, bu ne hal?'' dedi. Kayınvalidem, kayınlarım çok karşı çıktılar. ''Kayın ölümdür'' hadisi şerifini öğrenince de haremlik selamlık oturmak istedik. Büyük hadiseler çıktı. ''Vay efendim, gelin hanım bizi evine almak istemiyor, bu yüzden böyle davranıyor.'' diye. ''Siz bu dini nereden uyduruyorsunuz, biz de Müslümanız.'' vesaire. ''Güya okumuş modern bir kız aldık, oğlumuzu iyice delirtti.'' diyorlar. Erzurum'a bir Ramazan-ı Şerif ayında yeni Müslüman olmuş bir Amerikalı çift gelmişti. Eşim Müslüman bir evde Ramazan görsünler diye bize iftara davet etti. Hanımın yeni ismi Abide'ydi. Onlarla kalabalık bir erkek misafir grubumuzda olacak. Tabii ben annemden, kız kardeşlerimden yardım istedim. Çeşit çeşit ikramlar hazırlandı. İftar sofrasına oturduk. Yeni Müslüman olan Abide Hanım azıcık bir çorba yedi. Başka hiçbir şey yemedi. Israr ettik. ''Olmaz, fazla yemek israf.'' dedi. Sofrada kardeşlerim onu sürekli izlemişler ve halinden etkilenmişler. Ben mutfaktayken hanım namaza kalkmış. Onun namaz kılışına da hayran kalmışlar. Hanım namazda değil sanki bambaşka alemlerdeydi diyorlar. O hanımın namazından etkilenen kardeşlerim o akşam namaza başlamışlar. Benim yıllardır anlatıp bir türlü tesir edemediğim kardeşlerime bu hanım bir akşamda tesir etmişti. Hani derler ya mum dibine ışık vermez diye, tam öyle bir hal oldu yani. Kardeşlerimin namazla başlayan hidayeti bir müddet sonra fedakarlıklarla devam etmiş, ortaokul öğretmenliği yapan kardeşim işinden istifa etmiş. Ardından lise son sınıfa geçen kardeşim okulu bırakıp namaza başlamış ve başını örtmüş. Ben de bayram arifesi annemlere gittim. Olanlardan haberim yok. Annem kapıyı açtı, beni görünce sert bir bakışla biraz söylendi, çekti gitti. Ben de olup biteni anlamıyorum. ''Ne oldu bunlara? Aramız ne güzel düzelmişti.'' diyor. Kız kardeşlerimin olduğu odaya gittim. Meğer ben gelmeden bütün tartışmalar yapılmış, kız kardeşlerim anneme okullarını bıraktıklarını, başlarını örteceklerini söylemişler. Annem bana ''Bütün bunlar hep senin yüzünden oldu, onların aklını sen çeldin.'' diyor. Ben ''Ah keşke benim yüzümden olsaydı.'' diyorum. Amerikalı yeni Müslüman olan hanıma imrenmişler diyorum. Annem o bayram bana elini öptürmedi. Fakat ben bütün bunlara rağmen anneme de duayı bırakmıyordum. Allah'a binlerce hamdü senalar olsun, önünde sonunda dualarım kabul oluyordu. Önce kardeşlerim, sonra da annem hidayete kavuştular ve bu manevi yolun yolcusu oldular. Hatta annem, muhabbette hepimizi o kadar geçti ki. Musa Efendimizin geldiği bir zaman bizim eve kahvaltıya gelmişlerdi. Musa Efendimiz'e kahvaltıya gelenler bir müddet sonra kalkıp gitmesine rağmen Musa Efendimiz bizim ailemizle baş başa oturdular. Ailenin çocuklarına varana kadar herkese hediyeler vermişlerdi. Babamı da eşim sohbetlere götürmeye başladı. Sonra babacığım da bu güzel manevi kervana dahil oldu. Annem bu yola girince kendisini hayır çarşılarına adadı. Kendisi çok becerikli biriydi. Musa Efendimizin üçüncü gelişinden bahsetmiştim ya, işte o gelişlerinde bizim bir hayır çarşımız olmuştu. Teberrüken çarşımızı gezdiler. Annemin ördüğü çocuk kıyafetlerini aldılar. Bu annemi çok mutlu etti. Annem de ihvan oldu. Çok yıllar sonra bana, "Sana zamanında çok kızmıştım. Fakat şimdi diyorum ki, iyi ki seni doğurmuşum. İyi ki senin gibi bir evladım olmuş," dedi. Değerli dinleyenlerimiz, devam edecek notuyla bu mülakat, bu sayıda burada nihayete ermiş. Halime Demireşik imzalı kıymetli Hülya Vuraler hanımefendiyle Hasbihal 3, İyi ki senin gibi bir evladım olmuş başlıklı mülakatı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Daha önceki sayılardan aktarmaya başladığımız bir mülakattı bu. İnşallah gelecek sayıda da kalan bölümü sizinle paylaşmaya gayret ederiz. Bir başka yazıyla Sesli Dergi'ye devam ediyoruz. Ve şimdi de Nurten Selma Çevikoğlu imzalı Akrabalık Münasebetleri 1 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Akrabalık, kan bağı, evlilik yahut herhangi bir süt emme vesilesiyle oluşan yakınlıktır. Anne baba, çocuklar, nene, dede, torunlar, amca, dayı, hala, teyze, yeğenler ve bunlara nispetle daha uzak olan akrabaların birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları vardır. Akrabalık bağı ve akrabalar güzel dinimizce aziz bilinen kadim değerlerimizdendir. Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları çeşitli nakil vasıtalarıyla karada ve denize taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık. İsra 70. Ayetinde ifade buyurulduğu üzere, Yüce İslam dininde insan bizatihi kıymetli olduğu gibi onunla alakalı birçok meselede hususi bir kıymet taşır. Akrabalık da böyle üzerine titrenen bir husustur. Sıla-i rahim, nikah, veladet, rada yani süt emme, talak, boşanma, miras ve nafaka gibi akrabalıkla ilgili meseleler hukuki ve ahlaki birçok esas ve müeyyidiye bağlanmıştır. İnsan dünyaya tek başına gelmez, başka bir ifadeyle tek başına doğmaz, büyümez ve yaşayamaz. Diğer insanlarla maddi ve manevi birçok bağ vardır, olmalıdır. Zira o, ünsiyet eden ve ünsiyet edilen bir varlıktır. Duygu ve düşünce sahibidir. Kendini dünyaya ve insanlara kapatan bir insan, bir müddet sonra bu manevi cendere içinde nefes alamaz hale gelir. Kendi çevresine ördüğü bu ağ, bir müddet sonra onu adeta insanlıktan çıkarır. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de insanlara şöyle hitap etmektedir. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Nisa 1. Hiç şüphesiz yakın ve uzak akrabalarımıza karşı çeşitli vazifelerimiz vardır. Bunların başında sıla-i rahim vazifesi gelir. Sıla-i rahim, akrabaları ziyaret etme, gönüllerini alma, bir ihtiyaçları varsa giderme, hastaysa ilgilenme, yani onlarla irtibat ve alakayı koparmama, onları görüp gözetme demektir. Cenab-ı Hak bu vecibeyi şöyle haber verir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara, köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine iyi davranın. Allah, kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. Nisa 36. O halde sen, akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Allah'ın rızasını isteyenler için bu en iyisidir. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Rum 38. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de sıla-i rahmin ehemmiyeti ve faziletine dair pek çok hadisi şerifi vardır. Nesebinizden sıla-i rahim yapacaklarınızı öğrenin. Zira sıla-i rahim, akrabalarda sevgi, malda bolluk, ömürde uzamadır. Akrabasından iyilik gördüğü ölçüde onlara iyilikte bulunan, tam manasıyla onları koruyup gözetiyor sayılmaz. Asıl akrabalığın hakkını veren, akrabalıktan hiçbir hayır görmese de onlara iyilikten vazgeçmeyendir. İşte İslam alimleri bu ve benzeri ayeti kerime ve hadisi şeriflere bakarak, sıla-i rahmin vacip olduğunu belirterek terk etmenin ise günah sayılacağını söylemişlerdir. Akrabalara iyilik ve ihsanın en güzeli, onları hak ve hidayete davet etmek, emri bil maruf ve nehyi anil münker vazifesini ifa etmektir. Onların hal ve şanına göre İslam'a davet, tebliğ ve irşat bütün müminlerin vazifesidir. Bu vazife ve mesuliyetlere rağmen günümüzde insanlarımızın yeterince İslam'ı öğrenmemesi ve yaşamaması sebebiyle sıkı irtibat içinde bulunan akrabalar arasında küskünlük, kırgınlık, kavga ve anlaşmazlıklar ortaya çıkabiliyor. Bazen miras ve benzeri konulardaki haksızlıklar, bazen yalan, iftira, gıybet gibi zaaf ve günahlar, bazen de evlilik, boşanma aşamalarındaki tatsızlıklar akrabaların arasının açılmasına sebep oluyor. Bazen yanlış anlama, suizan, tecessüs, gizli halleri araştırma, vesvese ve nefsani diğer saiklerde akrabalık bağlarının zedelenmesine yol açıyor. Her ne sebeple olursa olsun, kırılan kalpleri tamir etmek, kopan bağları tekrar birbirine tutturmaya çalışmak büyük bir fazilettir. Kırgınlıklarda ilk samimi adımı atan, nefsinin gururunu kırarak ilk defa gönülden elini uzatan, Allah katında her zaman kazançlıdır. İsterse muhatabından beklediği karşılığı alamamış olsun. Bu hususta Peygamber Efendimizin şu tavsiyesine canı gönülden kulak verelim. Kin gütmeyin. Birbirinize haset etmeyin, küsüp yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşiyle 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Birbiriyle küsenler içinde en hayırlı olan ilk defa selam verip barışandır. Bu arada mahrem, kendisiyle evlenilmesi haram olanlar ve namahrem yani kendisiyle evlenilebilir yabancı kişiler konularına da kısaca değinmekte fayda var. Kadınların kendisiyle evlenmesi ebediyen haram olan erkekler onların mahremidir. Bu şekilde arada mahremiyet olan yani evlilik yasağı olan kişilerin yanında kadınların oturması, kalkması, kıyafeti, konuşması daha rahat olabilir. Mahremleriyle uzak yolculuklara güvenle çıkabilirler. Cenab-ı Hak mahrem olan kimseleri ayet-i kerimede şöyle sıralamıştır. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla nikahlanıp da henüz birleşmemişseniz kızlarını almanızda size bir mahsur yoktur. Kendi sülbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve 2 kız kardeşi birden almak da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Nisa 23. Ayet-i Kerime'de belirtildiği üzere, kadın için mahrem olan nikah düşmeyen kişiler, baba, dede, oğul, erkek kardeş, amca, dayı, erkek kardeşin oğulları, kız kardeşin oğulları iken, erkekler için mahremlerse anne, kız, nine, kız kardeş, hala, teyze, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızlarıdır. Kan bağından doğan bu akrabalarla evlilik yapılması ebediyen haramdır. Bir cümleyle de olsa temas etmiş olalım, kan bağından dolayı birbirlerine haram olanlar, süt emmeden dolayı da haram olurlar. Yukarıda zikredilen ayeti kerimede evlenilmesi yasak olan akrabalar sayılmış, bunların dışındaki akrabalara evlilik yasağı konulmamıştır. Başka bir ifadeyle kadının mahremi olmayan, kendisine nikah düşen, evlenebileceği kimseler akraba da olsalar namahremleridir. Bunların yanında dışarıdaki insanların arasına çıktığı gibi tesettürüne dikkat eder, onlarla beraberken oturmasına, kalkmasına, konuşma ve sohbetine büyük bir asalet ve ciddiyetle ehemmiyet gösterir. Onlar benim akrabam, onların yanında da dışarıdaki gibi mi davranacağım duygu ve düşüncesiyle İslam'ın nezih ahlakını bozacak söz ve davranışlarda bulunmak, telafisi imkansız kayıp ve felaketlerin kapısını aralar. Günümüzde bunun pek çok acı misaline şahit olmaktayız maalesef. Değerli dinleyenlerimiz, Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Akrabalık Münasebetleri 1 başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de son olarak. Şebnem Dergisi'nin Aralık 2024 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.